Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkçe. Yazarlar Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. 9. ayrım, sayfa 56. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. Belki o kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuzdur. Belki o Wagner'in müziğini beğeniyor, siz Mozart'ı yeğliyorsunuzdur. Nokta nokta. Gördüklerinden ve dinlediklerinden aldığı tat sizinkine uymuyor diye karşınızdakini zevksizlikle, kabalıkla suçlamaya hakkınız yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Seçenekler: A. Kimi zaman beğenilerimizin bağdaştığı da olur. B. Öteki sanat dallarında da böyledir bu. C. Öyleyse nelerden hoşlandığınızı bilmeniz gerekir. D. Çünkü insanların beğenileriyle davranışlar arasında ilişki vardır. E. Değerlendirmeleri belirli ölçütlere göre yapmak gerekir. Çözüm. Bir parçaya ilk cümle eklenecekse konu cümlesi, son cümle tamamlanacaksa parçanın ana düşüncesi olmasına dikkat edilir. Ancak bu parçada olduğu gibi arada boşluk varsa o zaman yardımcı düşüncelere dikkat edilir. Paragrafın her cümlesi bir öncekiyle bağlantılı olduğuna göre boşluktan önceki ve sonraki cümlelere dikkat etmek gerekir. Bu paragrafı da aynı şekilde değerlendirecek olursak, birincide konu verilmiş, beğenilerin farklılığı, ikinci ve üçüncü cümlede birinci örnekleme yapılmış, resim ve müzik ile ilgili farklılık örnekleri verilmiş. Boşluktan sonraki cümlede de zevklerdeki farklılığı savunduğuna göre aradaki boşluğa B seçeneğinin gelmesi uygundur. Çünkü bu sözcüğüyle önceki cümlelerle bağlantı kurulmuş, sonraki cümlelerde bu sözcüğüyle kastedilen anlam savunularak sonuca varılmış. Yanıt B. Öteki sanat dallarında da böyledir bu. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. Belki o kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuzdur. Belki o Wagner'in müziğini beğeniyor, siz Mozart'ı yeğliyorsunuzdur. Öteki sanat dallarında da böyledir bu. Hiç ummadığınız bir şiir, günü gelince bizim için söylenmiş izlenimleri verir. Çünkü şiir eskimez, durur bir yerde, okurunu bekler. Bekler ve bir gün bulur onu. Dahası en kötü, en sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle, nokta nokta, düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Seçenekler: A. İyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışımları uyandırabilmelidir. B. Pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra değer kazanmıştır. C. Sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır. D. Eleştirmenler okuyacakları şiir kitabını seçmede okurlara yol göstermelidirler. E. Şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Çözüm. Parçada aynı şiirin değişik zamanlarda aynı okuru değişik şekillerde etkileyebileceği üzerine durmuştur. Dolayısıyla bir şiir hakkında kesin bir değerlendirme yapmanın yanlış olacağı anlatılmak istenmiş, son cümle bu anlatımı verecek bir cümle olmalıdır. Yanıt E. Dahası en kötü, en sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Konu testi 5. Sayfa 57. Soru 1. 1. Şiir, Türk edebiyatında yüzyılların birikimine sahip olmanın avantajlarıyla varlığını sürdürmektedir. 2. Bu avantajların ilki, söz söylemede şiirsel bir geleneğe yaslanma kolaylığıdır. 3. Geleneği yalnızca bir eklenme olarak alan bu şairler işin kolayına kaçıyorlar. 4. Bunun sonucunda da kolay yazılmış, izlenimi uyandıran, cansız, ruhsuz şiirler dolduruyor sayfaları. 5. Oysa iyi şairlere baktığımızda bunların gelenekten yararlanma yerine... Nokta nokta. 6. Geleneğin modernleştirmesinin ne demek olduğunu bilmeden kalkıp başkalarını suçluyoruz. Düşüncenin akışına göre bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? Seçenekler: A. Geleneksel şiirden ayrılmıyorlar. B. Özgün şiir üretmeye çalışmıyorlar. C. Şiirimiz her dönemde değişikliğe uğramıştır. D. Bir dönem şairlerimiz yabancı dillerin etkisinde kalmışlardır. E. Geleneği modernleştirdiklerini görüyoruz. Yanıt E. Geleneği modernleştirdiklerini görüyoruz. 5. Oysa iyi şairlere baktığımızda bunların gelenekten yararlanma yerine geleneği modernleştirdiklerini görüyoruz. Soru 2. 1. Ünlü bir yazar şu mavi gök altında söylenmedik söz kalmamıştır der. 2. Bu sözde vurgulanan ortadadır. 3. Çağlar boyunca yazarlar, şairler nice konuların kapısını çalmışlardır. 4. Sanatçı yapıtını oluştururken bir karınca titizliğiyle çalışmalıdır. 5. Ancak böyle bir yolla ölümsüz eserler ortaya çıkar. 6. Bir Balzac buna en iyi örnektir. Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur? Seçenekler A2, B3, C4, D5, E6. Yanıt C. 4. Sanatçı yapıtını oluştururken bir karınca titizliğiyle çalışmalıdır. Soru 3. 1. Öyküyle hayat özdeş değildir. 2. Hayatın kuralları ile öykünün kuralları birbirinden farklıdır. 3. Öykü belki hayatı bütün halinde kavramamız konusunda yapılmış bir girişimdir. 4. Sınır taşları nirengi noktaları belirlenmiştir. 5. Bir öyküyü ilk okuyuşumda anlarsam bilirim ki onun gücü çok fazla değildir. 6. Öykü ancak yoğun anlatıma sahip olduğunda gerçek değerini bulur. Parça 2 paragrafa ayrılsa ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? Seçenekler A2, B3, C4, D5, E6. Yanıt D. 5. Bir öyküyü ilk okuyuşumda anlarsam bilirim ki onun gücü çok fazla değildir. Sayfa 58. Soru 4. Şairlerin büyük kısmı kendini tekrar ediyor. Nedense yenilenmeye önem vermiyorlar. Aynı semboller, aynı düşünceler. Yeniliklerin peşinden koşmak gibi kaygıları yok. Bu gibilerin çevresindekiler belki onlara alkış tutuyorlar. Ama bunlara kulak asmamak gerekir. İnsana ilk kurşun kendi çevresinden gelir. Binlerce şiir yazılıyor ama işe yarayanı oldukça az. Çok yazmamalı, özlü şeyler yazmalı. Parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Şairlerin büyük kısmının yeniliğe kapalı olduğuna, B. Şairlerin aynı fikirleri işleyebildiğine, C. Kendisini yenilemeyen şairleri de beğenenlerin olduğuna, D. Kalıcı, özlü şiirlerin yazılması gerektiğine, E. Bıkmadan, usanmadan şiir yazmak gerektiğine. Yanıt E. Bıkmadan, usanmadan şiir yazmak gerektiğine. Soru 5. 1. Önceleri gazeteler, dergiler öyküye özel bir yer ayırırlardı. 2. Şimdilerde ise böyle bir şey yok. 3. Arada bir öykü yayımlıyorlar. 4. Onlarda deneme niteliğinde öyküler. 5. Öykücülük elbet bir gün gelişme gösterecek. 6. Hele yayımcılar, diğer edebi türler gibi öykü kitaplarında basmaktan büsbütün vazgeçtiler. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Seçenekler A2, B3, C4, D5, E6. Yanıt D. 5. Öykücülük elbet bir gün gelişme gösterecek. Soru 6. 1. Bugünlerde uzun yazılmış hikayelere çok rastlıyorum. 2. Böyle hikayeleri okumak eminim ki sizleri de çok sıkıyor. 3. Oysa bunların çoğunun konusu kişileri içimizden biri. 4. Bizdeki eleştirinin gelişmemesinin nedeni tahammülsüzlüktür. 5. Ama hikayelerdeki olumlu yönler o uzunlukta yok oluyor. 6. Dolayısıyla kısa öykülerin yazılması amaçlanmalıdır. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Seçenekler A2, B3, C4, D5, E6. Yanıt C. 4. Bizdeki eleştirinin gelişmemesinin nedeni tahammülsüzlüktür. Soru 7. Bana sıkıcı geliyor bu tür çabalar. Bir kitap yazmak için kapanıyor, sessizleşiyorsunuz, sonra bunun dışına çıkıp insanın kendi yazdığı kitabın peşi sıra sürüklenmesi üzücü. Bir çeşit düşmüşlük hali. Ayıp buluyorum birazcık. Yakıştıramıyorum. Dostoyevski ya da Hemingway'i böyle bir durumda düşünemiyorum. Atlara binip yollara düşmüşler, ellerinde tüfekler, kitaplarının tanıtımını yapıyorlar. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Seçenekler A. Sanatçı kitabının reklamını yapmalı mı? B. Kitaplarınızı nasıl yazıyorsunuz? C. Sanatçı gösteriş amaçlı yazar mı? D. Klasik sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz? E. Sanatçı eser yazımında ne kadar çaba gösterir? Yanıt A. Sanatçı kitabının reklamını yapmalı mı? Sayfa 59. Soru 8. Zaman tüneli okura ilk başta çok sıcak gelmeyecek bir yapıt belki de. Daha doğrusu ben kendimle epey mücadele ettim ve bir göz atayım diye başladım kitaba. Ama 544 sayfalık, deyim yerindeyse tuğla gibi bir kitabı bir solukta okudum. Eserin dili, çevirisindeki başarı, konunun ilgi çekici olması ve geleceğin mutlak bir buluşunun bugünden işlenmiş olması, zaman tünelinin büyük bir zevkle okunmasını sağlıyor. Bu parçada Zaman Tüneli kitabının hangi özelliğine değinilmemiştir? Değinilmemiştir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Buluşlara ışık tutmasına, B. Sanat kaygısı taşımadan yazıldığına, C. Okura ilk bakışta sıkıcı gelebileceğine, D. İçeriğinin ilgi çekici olmasına, E. Çevirisinin başarılı olduğuna. Yanıt B. Sanat kaygısı taşımadan yazıldığına. Soru 9. 1. Nüfus sayımları her yıl köyden kente olan göçün arttığını gösteriyor. 2. Arada bir gazete sayfalarında rastladığımız köylü resimleri bu göç halinin görünüşleridir. 3. Kentte sıkışıklığa neden olan bu köylüler neden göç etmektedirler? 4. Bu sorulara cevap bulacağımıza gezi özgürlüğünü sınırlandırmaya kalkışıyoruz. 5. Onları büyük kentlere sürükleyen ana sorunlar nelerdir? Yukarıdaki parçanın anlamlı bir bütünlük oluşturması için numaralı cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Seçenekler A. 1. ve 2. B. 2. ve 4. C. 3. ve 4. D. 4. ve 5. E. 1. ve 3. Yanıt D. 4. ve 5. 4. Bu sorulara cevap bulacağımıza gezi özgürlüğünü sınırlandırmaya kalkışıyoruz. 5. Onları büyük kentlere sürükleyen ana sorunlar nelerdir? Soru 10. Bir yazar ya da herhangi bir insan başına gelen her şeyin bir amaçla verilmiş olduğuna inanmalıdır. Kuşkusuz bir sanatçı için de geçerlidir bu. Bütün olup bitenler, hatta aşağılanmalar, sıkıntılar, talihsizlikler, her şey sanat için gerekli bir gereç gibidir. Yani nokta nokta. Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Seçenekler A. Bizler bu olumsuzluklardan ders almalıyız. B. Bunlar bize yaşamlarımızdaki talihsizliklerden ölümsüz şeyler yaratalım diye verilmiştir. C. Çevremizdeki olumsuzlukları önlemeye çalışmalıyız. D. Sanatçılar eserlerinde her kötü şeyi iyi olarak gösterebilir. E. Sanatı bunlardan ayrı düşünemeyiz. Yanıt B. Yani bunlar bize yaşamlarımızdaki talihsizliklerden ölümsüz şeyler yaratalım diye verilmiştir. Soru 11. Bir şair en güzel şiirlerinin birinde ot yedikten sonra geviş getiren buzağıdan, bir başkası traktörlerden, bir diğeri çiçeklerden, bir başkası önemli düşüncelerden, olaylardan, aşklardan söz etmiştir. Bir edebi türün böyle geniş bir yelpazeyi içine alması ne kadar güzel değil mi? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Seçenekler A. En güzel şiirler konusu iyi olan şiirleridir. B. Gerçek şiir sıradan konuları işleyebilendir. C. Şiirde önemli olan edebi yön değil konudur. D. Şiirin neyi anlattığından çok nasıl anlattığı önemlidir. E. Şiirde konu sınırlaması yoktur. Yanıt E. Şiirde konu sınırlaması yoktur. Sayfa 60. Soru 12. Ahmet Haşim Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardandır. Onun süssüz, yapmacıksız bir anlatımı vardır. Anlatmak istediğini doğrudan vermeyi sever. Türkçenin bugünkü güce ulaşmasında onun etkisi büyüktür. Has, tatlı üslubu birçok okur etkilemiştir. Şiirleri diğer türdeki eserlerinden daha çok beğenilmiştir. Parçada Ahmet Haşim'le ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Birçok türde eser verdiğine, B. Dilini iyi kullandığına, C. Türkçenin güçlenmesini sağladığına, D. Okuyucuyu etkilediğine, E. Özgün eserler verdiğine. Yanıt E. Özgün eserler verdiğine. Bölüm 4. Düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım biçimleri. İster düşünce yazısı olsun, ister olay anlatımı olsun, bir yazarın esas amacı okuru etkisi altına almaktır. Bunun için de yazar ele alacağı konunun çeşidine göre anlatım yöntemleri belirler. Çünkü bir düşünceyi kanıtlamak için veya bir olayı anlatmak için aynı anlatım tekniği kullanılamaz. Anlatım biçimleri şunlardır. 1. Açıklama. 2. Tartışma. 3. Betimleme. 4. Öyküleme. Açıklayıcı anlatım. Bir şeyler öğrenmek, bilgi vermek, tanıtmak amacıyla yazılan yazılarda görülen anlatım tekniğidir. Bu yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Cümleler genelde kurallıdır. Sanatsal bir düşünce kullanılmaz. Okuyucu düşünce oyunlarıyla oyalanmak istenmez. Genelde nesnel bir anlatım vardır. Türk yazınının önemli yapıtlarından olan Dede Korkut öyküleri yeniden okurlarla buluştu. Öykülerin dili özüne dokunulmadan sadeleştirildi. Dede Korkut öykülerinin üslubu ve dili her şeyden önce 13. ve 14. yüzyıllarda konuşulan Oğuz Türkçesine dayanmaktadır. Bu öykülerde Türkçenin yüzyıllarca yıl önceki güzelliğini ve şiirselliğini tadacak, kendi dil evreninizin sınırlarını genişleteceksiniz. Öyküler bugün tarih, coğrafya, sosyoloji, halk bilimi gibi dallara da kaynaklık etmektedir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Seçenekler: A. Öyküleme, B. Betimleme, C. Tanık gösterme, D. Açıklama, E. Tartışma. Çözüm: Bu parçada Dede Korkut öykülerinin içeriği, dili ve konusuyla ilgili bilgi verildiği için parçanın anlatım biçimi açıklamadır. Yanıt D. Açıklama. Tartışmacı anlatım: Bu anlatım tekniğinde yazar, okuyucunun kafasında var olan düşünceleri değiştirmek ve okuyucuyu kendi düşüncesine çekmek ister. Bu anlatım şeklinde anlatıcının başarılı olması için düşüncelerini inandırıcı kılması, kanıtlaması gerekir. Bu anlatım tekniğinin kullanıldığı parçalarda oysa, ne var ki, çünkü gibi sözcüklere sık rastlanır. Ayrıca soru cümleleri de çok kullanılır. Tartışmada yazar, okurla sohbet ediyormuş havasındadır. Sanki karşısında farklı düşünen biri varmış gibi davranır ve okuru kendi iddiasının doğruluğuna inandırmaya çalışır. Aşağıdaki parçada tartışmacı anlatım tekniğinin özelliklerini görmeye çalışalım. Karagöz'ün yaşamımızdaki yeri için bitti deniyor. Bu doğru değil. Karagöz, 14. yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiştir. Onda edebiyat, müzik, kısaca güzel sanatlar adına ne biliyorsak hepsi vardır. Dini bakımdan bakarsanız tasavvuf vardır onda. Böyle bir sanatı nasıl yok etmeye çalışırız? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Seçenekler: A. Karşılaştırma tire örnekleme, B. Tartışma tire açıklama, C. Öyküleme tire betimleme, D. Betimleme tire örnekleme, E. Tartışma tire betimleme. Çözüm: Parçanın ilk cümlesinde Karagöz'ün önemini yitirdiği görüşü dile getirilmiştir. İkinci cümlede yazar bu görüşe "bu doğru değil" diyerek karşı çıkıyor ve parçanın devamında kendi görüşünün gerekçelerini sıralıyor. Yazar kendi düşüncesini kabul ettirmek için tartışmacı bir yönteme başvuruyor. Ayrıca Karagöz'le ilgili nesnel bilgi vererek açıklama yöntemini kullanıyor. Yanıt B. Tartışma tire açıklama. Betimleyici anlatım: Gözlemler sonucunda elde edilenlerin niteleyici sözcükler kullanılarak okurun gözünde canlandırabileceği şekilde anlatılmasına denir. Kısacası biz buna sözcüklerle resim çizme sanatı da diyebiliriz. Varlıkların belirleyici özellikleri ortaya konulmaya çalışılır. Betimlemede varlıklar anlatırken duyulardan yararlanılır. Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yaprağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı. Gün ışığının rengarenk tonları. Şırıl şırıl akan küçücük dereler. Ayaklarınızın altında çıtırdayan yeşil, kızıl, kahverengi yapraklardan oluşan bir halı. Kısacası burası doğanın güzelliğine doyamadığınız, hayran kaldığınız, kalabalıktan uzak bir dinlenme yeri. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisine başvurulmamıştır? Başvurulmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Sıfatlardan yararlanma, B. Kişisel duyguları belirtme, C. Bitirilmemiş cümleler kullanma, D. Gözlemlere yer verme, E. Şileştirme sanatına yer verme. Çözüm: Parçanın anlatımında başvurulanları belirleyelim. Binlerce ağacın milyarlarca dalı sözü sıfatlardan yararlanıldığını, A. Doğanın güzelliğine doyamadığınız, hayran kaldığınız sözü kişisel duygulara yer verildiğini, B. Şırıl şırıl akan küçücük dereler sözü bitirilmemiş cümleler kullanıldığını, C. Parçanın tamamı gözlemlere yer verildiğini, D. bildiriyor. Parçada insan dışındaki bir varlığa insana özgü bir nitelik verilmemiş. Yanıt E. Kişileştirme sanatına yer verme. Akçakavakların diş budaklarının arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma. Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanmıştır? Seçenekler: A. Görme tire koklama, B. Koklama tire işitme, C. İşitme tire dokunma, D. Koklama tire dokunma, E. Görme tire işitme. Çözüm: Parçanın ayrıntılarına baktığımızda duyular kendini hemen belli ediyor. Yeşil çam ormanı sözü renk bildirdiği için görme, reçine kokusu duyuyorum sözü koklama duyusunun varlığını gösteriyor. Görme koklama diyen A doğru yanıttır. Yanıt A. Görme, tire, koklama. Öyküleyici anlatım. Harekete dayalı olayların genellikle geçmiş zaman kullanılarak anlatılmasıdır. Olay kaynaklı bir anlatım tekniğidir. Bir kahramanın belli bir zaman dilimindeki yaşadıkları anlatılır. Anlatımı bakımından betimlemeye benzer ama betimlemeden farklı öyküleyici anlatımda hareketin baskın olmasıdır. Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde sol tarafta bahçesi olan beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafa domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar, pembe karanfiller, hanım elleri bulunuyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? Seçenekler A. Açıklama tire öyküleme, B. Tartışma tire betimleme, C. Öyküleme tire betimleme, D. Açıklama tire tartışma, E. Örneklendirme tire öyküleme. Çözüm. Köyden kasabaya taşınmıştık cümlesi belli bir zamanda gelişen bir olay anlatıyor. Bu öyküleme demektir. Diğer cümlelerin tamamı satın aldıkları evi ve bahçeyi gözümüzde canlanacak biçimde anlatıyor. Varlıkları biçim ve renkleriyle anlatan bu cümleler betimleme yapıldığını gösteriyor. Yanıt C. Öyküleme tire betimleme. 9. ayrımın sonu. Sayfa no 63. Devamı 10. ayrımda.